Kekten.
Kekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın sesleri. Efendim merhabalar, hoş geldiniz başkente. İşte başladı Hayatın Sesleri 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde işte ilk müziğimiz geliyor kulaklarınıza.
Bayramlaşalım.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Hemen konuğumuzla tanıştırmak istiyoruz sizleri. Avukat Sayın Yasin Girgin bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, boşanma süreci danışmanlığından söz etmek istiyoruz bugün Hayatın Sesleri'nde. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği hizmetlerden biri bu. Ne kadar zamandır uygulanıyor, ne tür yararları oldu boşanmak isteyenlere diye sormak istiyorum ama bu farklı bir süreç herhalde. Öncesi var, sonrası var, boşanma davası süresindeki bir danışmanlık mıdır? Bize böyle detaylı anlatabilir misiniz lütfen?
Öncelikle sürecin gelişimini anlatayım ben. 2003 evet. yılında aile mahkemeleri kanunu yürürlüğe girdi ve o 2003'te bu kanun yürürlüğe girdikten sonra bir uzmanlaşmaya gidilmesi gereği hissedildi. Çünkü özellikle Anadolu'da küçük yerlerde asli hukuk mahkemesi hakimi hem aile mahkemesinin alanına giren davalara bakar. İşte boşanmalar, nafakalar, velayet hem de diğer davalara bakar. Alacak, verecek, ticari davalar veyahut da bir işçinin davaları. Bütün bunlara bir asli hukuk mahkemesi hakimi tek başına bakar. Ama süreç içinde görüldü ki özellikle büyük şehirlerde zaten duymuşsunuzdur. Ticari davaların bakış açısı farklı, iş davalarının bakış açısı farklı. Aile mahkemelerin yani ailenin korunmasına yönelik olarak da bakılacak bir bakış açısı diğer davalardan çok daha farklı. Hı hı. Bu nedenle 2003 yılında artık aile mahkemelerinin yani uzmanlaşmış bir mahkemenin kurulmasına karar verildi. Bu mahkemelerde bu uzmanlaşma neticesinde pedagoglar, psikologlar ve uzmanlar, sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaya başlaması gerekiyor ki aile değerlendirilsin. Neden diyeceksiniz? Çünkü aile aslında toplumun temeli. Anayasamızın 41. maddesinde ailenin ve özellikle annelerin, çocukların korunmasına dair bir anayasa maddesini kabul etmişiz. Bundan dolayı devletin bir görevi var. Bu vazifesi neticesinde devlet ailenin korunması için ne gerekiyorsa yapmak zorunda. Ailenin korunması için de bu alanda yetişmiş hakimlerin, bu alanda çalışan pedagogların, psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal uzmanların mahkemenin sürecinde görev yapması ve aileyi belki dağılmaktan çocukların yararına olacak şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Mahkemenin verdiği kararda bu uzmanların yardımcılığı büyük rol oynuyor.
Peki bu süreç tam ne zaman başlıyor? Örneğin eşler mahkemeye müracaat ettikten sonraki bir süreç midir bu?
Şimdi bu süreç aslında 3 safhada değerlendirebilir. Birincisi mahkeme öncesi süreç, ikincisi mahkeme sırasındaki bir süreç ve üçüncüsü de mahkeme sona erdikten, boşanma gerçekleştirdikten sonraki bir danışmanlık süreci. İkinci süreç olan mahkeme sürecinde aile mahkemesinin şöyle bir görevi var. Kendisine başvuran kişilerin boşanma sonucunda nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağını incelemekle vazifeli. Yani ortada bir çocuk var ise aile mahkemeleri önce bu çocukla ilgili kişisel ilişki nasıl kurulmalı? Annede mi kalmalı, babada mı kalmalı? Annede kalacaksa babayla olan kişisel ilişki süresi ne kadar olmalı? Bunları bir sosyal inceleme uzmanına rapor ettirir ve bu rapora göre bir karar verir. Bu raporda neler olur? İşte kişilerin yani tarafların, evet, eşlerin ekonomik durumları, sosyal durumları, diğer çekirdek ailesiyle, işte anneleriyle, babalarıyla, kendi anne babalarıyla olan ilişkileri veyahut da çocukla ilgili olarak odası var mı, hangi okula gidiyor, evin konumu müsait mi, kaçıncı katta, kaç tane odası var, evde başkaları da kalıyor mu? Bunların hepsi uzmanlar tarafından hazırlanan raporda değerlendirilir. Boşanma davalarının öncesindeki süreçlerde ise eşlerin acaba iletişim problemleri nedeniyle mi boşanmaları gerekiyor yoksa gerçekten temelde bir farklılaşma var, yanlış bir karar verilmiş ve bu nedenle mi boşanmaları gerekiyor? Bu evliliği sona erdirmeleri gerekiyor mu, gerekmiyor mu konusunda bir yardıma ihtiyaçları var. Aile mahkemeleri kendisine başvuran kişileri 4 yıl, yaklaşık 5 yıl kadar önce 2013 yılında Aile Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başlattığı bir çalışma ile danışmanlara da sevk etmeye başladı. Bu bir kısım şekilde de hani sonuç veriyor. İnsanlar, evet, arasındaki iletişimi de sağlamaya yararlı olabiliyor. Bu şekilde de sonuç alınan işte davalarda görüyoruz.
Evet, şimdi asıl öncelikli amaç tabii eşlerin boşanmamasını sağlamak, o uyuşmayı sağlamak. Ama süreç farklı bir şekilde işlediyse, ortada çocuk varsa pedagoglar o zaman devreye giriyor.
Birincisi hani süreç bakımından bu evlilik kurtarılması gereken bir kurum mudur,
evet.
Kurum mudur, değil midir, buna karar vermek lazım. Bazı evliliklerin sona ermesi devam etmesinden daha iyi olabilir.
Evet.
Ama bazı kurtarılabilecek evlilikler de başka başka nedenlerin büyümesi sonucunda sona ermek zorunda kalabiliyor. Örneğin karı kocanın yani eşlerin birbiri arasında kalsa idi. Kesinlikle hemen basitçe çözebilecekleri bir konu annelerine, babalarına, arkadaşlarına yansıdığı için bazen de geri dönemiyorlar. İşte bu noktalarda iletişim problemleri veyahut da yanlış davranışlar, bunları düzeltebilecek bir mekanizma olduğunda tabii ki de evlilik kurtarılabilecek. Ama bazen de farklı şeyler var. Örneğin kişi kendisini farklı gösterebiliyor evliliğin başında. Aslında kendisi de olmayan özellikleri söyleyebiliyor. Veyahut da yüze takılan maskeler nedeniyle hani olmadığı bir kişi gibi gösteriyor ve zaman içerisinde her gün maskeyle dolaşma şansınız yok.
Evet.
Geceleyin birlikte uyudunuz, sabahleyin birlikte kalktınız, hafta sonunu birlikte paylaştınız, tatillere gittiniz, bayram ziyaretlerine gittiniz bir insana sürekli olarak bir yıl değil, beş yıl değil ya da on yıl değil maske takamazsınız. Muhakkak ve muhakkak kendi gerçek yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. İşte eşler bunu anladıkları zaman da boşanma amacında olabiliyorlar. Şimdi denetmenler, uzmanlar bunlar bu iletişim problemlerinde köküne inmeliler. Yani bu eşler arasındaki problem neden kaynaklanıyor? Gerçekten bir anlaşmazlık mı var yoksa karakter zıtlığı mı var? Örneğin doğusunda yetişmiş, yurdumuzun doğusunda yetişmiş bir insanla batısında yetişmiş bir insanın. Örneğin ilkokul mezunu bir kişiyle üniversite mezunu bir kişinin aynı değerleri paylaşması, aynı kaygıları taşıması beklenemez.
Değil, tabii.
Ama hasbelkader bazen böyle evliliklerde gerçekleşebiliyor ve nedenleri çok çeşitli olabilir. Hani bunlara girmeyelim. Bunlardan mı kaynaklanıyor? Bunların incelenmesi lazım. Bir de çocuk olduğunda boşanmak çok daha zor.
Evet.
Çocuklar için de zor. O çocukların ilişki kurduğu insanlar için de zor. Düşünebiliyor musunuz? Bir çocuk demek aslında bir köy. Yani eskilerin bir sözü var. Bir çocuk yetiştirmek için bir köy dolusu insan gerekirmiş.
Evet.
Hani bu nedenle boşanmaya karar verildiğinde gerçekten de emin olmak lazım.
Evet.
Ama daha da önemlisi evlenmeden yani evliliğe karar verirken çok daha emin olmak lazım.
Kesinlikle. Peki boşanma öncesi zorunlu mudur böyle bir danışmanlık ya da boşanma davasına müracaat ettikten sonra zorunlu bir süreç midir bu?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın böyle bir hani pilot uygulama oluşturmaya çalıştığı şehirler var. Bu yaklaşık 9 tane. Bunlardan en önemlisi de Ankara. İşte diğer şehirler de var, Zonguldak, Bartın vesaire gibi ama en önemlisi Ankara. Çünkü Ankara boşanmaların hemen hemen İstanbul ve İzmir gibi çok yoğun olarak görüldüğü bir yer. Ama İstanbul'un nüfusunu oranladığınız zaman Ankara'da daha fazla boşanma olduğunu görebiliyorsunuz.
Peki nedenlerine baktığımızda neleri görüyoruz? En çok boşanma nedenleri konusunda neler var?
Şimdi bir TÜİK istatistikler yayınlar her yıl. 2016 istatistikleri, 2017 istatistikleri bunları sürekli inceliyorum. Ve gördüğüm kadarıyla hani TÜİK'in yaptığı çalışma sadece kağıt üzerinde kalan bir çalışma. Yani zinası, boşanma sebepleri öncelikle nelerdir onları söyleyeyim. Zina, hayata kast, kötü muamele etme, terk. Akıl sağlığı ve imtizaçsızlık hani eskilerin imtizaçsızlık dediği karakter uyuşmazlığı. Yani evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenleriyle. Şimdi TÜİK'in istatistiklerinde çoğu boşanma nedeni anlaşmalı olarak görünüyor. Çok çok çok az yaklaşık %1 oranında hatta daha da az zina olarak görülüyor. Ama bana gelen dosyalarda görüyorum ki yaklaşık %50'sinde bir aldatma olayı var, sadakatsizlik var, güven kırıcı davranış var. Yani kağıt üzerinde gördüklerimiz aslında gerçekle hiç örtüşmüyor ve daha derinlemesine bir analiz yapmak lazım. Daha derinlemesine bir analiz için de sonuçlardan değil de olayın özünden hareketle bir çalışma yapılması lazım. Tabii bu çok büyük kapsamlı. Tüm dava dosyaları incelenecek, iddialar gerçek mi değil mi buna karar verilecek. Bunların da yapılması imkansız. Tabii böyle bir imkansızlık içerisinde TÜİK'in yaptığı gerçekleri göstermekten uzak. Boşanmanın birinci nedeni ekonomik gördüğüm kadarıyla. İkinci nedeni de bu sosyal medya nedeniyle insanların artık farklı hayatlara özenmesi, farklı bir hayat yaşamaya çalışması ve bunu da bunun önünde de engel olarak evliliklerini görmeleri. Bu sosyal medya nedeniyle ben boşanmaların bu kadar arttığını düşünüyorum.
Evet, gerçekten sosyal medya bu anlamda aslında her anlamda bu sıkıntı yaşadığımız bir alan. Peki sonuçlarına baktığımızda bu danışmanlığın ne kadar pozitif etkisi var? Ne kadar olumlu etkileyebiliyor?
Yapılan hani çalışmalarda görülmüş ki hani başlangıçta şunu söyleyeyim. Açılan her boşanma davası da boşanmayla sonuçlanmıyor. Yaklaşık olarak bunun istatistiği %83. Hı hı. Yani %17'si anlaşmayla yani barışarak bitiyor.
Evet.
Hatta daha da enteresan bir istatistik var yine buna yaklaşık. Boşanan kişiler yaklaşık %20 oranında eski eşleriyle tekrar evleniyorlar.
Boşandıktan sonra
tekrar evleniyorlar.
Peki bu danışmanlığın neticesinde bir şey olarak mı gerçekleşiyor?
Hayır,
yoksa
yaptıkları hatadan geri dönmüş oluyorlar. %20 oranında bunu telafi ediyorlar. Bunun nedeni ne olabilir?
Çocuklar olabilir,
alışkanlıklar olabilir. Yani umduğunu bulamama olabilir dışarıda. Hı hı. Dışarıda hani dedik ya hani evlilik evet, hani kendisi için kötü bir şey ya da
evet,
hayatını aksatan bir şey olarak görüyor. Bunu dışarıda düşündüğünün olmadığını görüyordur.
Evet.
Yaklaşık %20 oranında boşandığı eşiyle yeniden evlenen kişiler var. Demek ki işin en başında bir danışmanlık verilseydi bu insanlara belki yarısından fazlası da tekrar düşünebilirdi ya da boşanma davasına gelmeyebilirdi. Çünkü boşanma davaları da gerçekten yıpratıcı süreçler içeriyor. Ve söylemek istemediğiniz, hiç söylemediğiniz, aklınızda olmayan şeyleri boşanma dava dilekçeleriyle karşınızdakine söylüyorsunuz. İşin içine tanıklar giriyor. Bunlar akrabalar, eş, dost, hatta komşu, apartman görevlisi, okulunuzdaki öğretmen veyahut da bir kavganıza tanık olan arkadaşınız, bunların hepsi de birbiri içine girince iş artık geri dönülemez boyuta geliyor. Bu nedenle boşanma sürecinin ne olduğunu, bunun bir çocuk oyuncağı olmadığını, evliliğin kurtarılabilir bir yerde olup olmadığını size objektif biçimde söyleyebilecek, sizden bir menfaati olmayan bir kişinin yardımına ihtiyacınız var. Sizin güvenebileceğiniz, işi bu olan.
Evet.
Size bunu anlatabilecek birisine ihtiyacınız var. İşte burada,
ama bu da kendi sorunlarımızı çözemeyip de birinin yardımına ihtiyacımız olduğu anlamında rahatsız etmiyor mu acaba?
Önce bu olgunlukta olmamız lazım. Evet. Yani birileriyle bir şeyi paylaşmak bizim zayıflığımız anlamına gelmez. Birileriyle bir şeyi paylaşmak, örneğin kağıda da dökebilirsiniz, bu günlüğünüz de olabilir, bir yerden paylaşmaya başlıyorsunuz ve belki de kadınlar bu yönden daha kuvvetli insanlar, hani insan olarak kadın erkek ayrımı yapmıyorum ama
evet,
kadınlar fiziksel olarak, ruhsal olarak erkeklerden daha kuvvetli. Çünkü günlük tutma alışkanlıkları var, yazma alışkanlıkları evet, var. Birilerine bir şeyleri anlatabiliyorlar.
Ya da beyinlerinin bir kenarına yazar, onları unutmazlar.
Unutmazlar çok. Bu nedenle hani birilerine bir şeyleri anlatmaya başladığımızda aslında olayın hiç de düşündüğümüz gibi olmadığını da görmeye başlıyoruz. Hı hı. Çünkü kafamızda kurduğumuz şey büyüyor ve olmadığı bir yöne doğru gidebiliyor. Ama birilerinden yardım istediğinde, bu arkadaşlarımız da olabilir, bir danışman da olabilir, yeter ki objektif olsun. Sizin her söylediğinize evet doğru çok haklısın demeyecek birisi olsun. Veyahut da sizi dinleyecek ve sizin gerçekten makul, mantıklı düşünüp düşünmediğinizi size gösterebilecek evet, birisi olsun. Bu tecrübede birisi olması
evet,
lazım.
Umarız tabii ki hiç kimse evliliklerinde bu tür sorunlar yaşamaz. Böyle bir danışmana gerek kalmaz ama böyle bir danışmana gerek olduğunda da müracaat etmekten çekinmemeliler ve evliliklerini kurtarmak adına çok olumlu bir adım ve pozitif sonuçlarını da görebiliyoruz bu anlamda baktığımızda.
Aynı şekilde evlilik öncesinde de bir başvuru olduğu takdirde İlerideki kendi beklentilerine uygun bir eş seçmişler mi, seçmemişler mi, seçecekler mi? Onu da görürler. Bu nedenle de bitecek bir evlilik de başlamadan sona ermiş
olur. Sonlanmış olur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yasin Girgin. Bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun.
Konuk yine olduğum için ben teşekkür ediyorum. Umarım görüşmek üzere.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, avukat Sayın Yasin Girgin Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Yalnızım şehrin ortasında, yenilmişim daha ilk dakikada. Bir adım içinde ben varım, beni gören yok. İçeride kalmışım aranıza. Yeni geldim ben, fazla kalamam. Ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem. Ama geri dönemem. Dolaşmışım ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir. Yeni bir hayat savaşmak demektir. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam. Ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem. Ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam. Ama geri dönemem. Aslında şey istemem. Ama geri dönemem. Aranıza yeni geldim ben, geri dönemem.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Şimdi Kültür Başkenti İstanbul'a bağlanıyoruz ve Bahçeli Evler Belediye Başkanı Sayın Osman Develioğlu var telefon attığımızda. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayatın Sesleri'nden herkese, tüm dinleyicilere hayırlı günler diliyorum Bahçeli Evler'den.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Bahçeli Evler Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla 15 Temmuz roman yarışması düzenleniyor. Şimdi yarışmayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Neden böyle bir yarışma yapmaya karar verdiniz? Neydi amacınız? Yarışmanın kapsamından bahseder misiniz bize lütfen?
Tabii ki. Biz bundan önce 15 Temmuz'la ilgili iki tane daha kitap çıkarttık. Gazetecilerin gözüyle, televizyoncuların gözüyle diye iki kitap çıkarttık. 15 Temmuz'u nasıl yaşadılar diye. Bu süreçte de bir karar verdik. Edebiyat alanında yer alması anlamı itibariyle bir roman yarışması yapalım dedik. 15 Temmuz'da çünkü insanlar çok farklı şekilde gördüler, yaşadılar. O duyduklarını, yaşadıklarını, duygularını romana dönüştürsün ve gelecek nesillere edebiyat alanında da gelecek nesillere aktaralım istedik. Yani bu tarzdaki hadiseler, olaylar işte sanatla, kültürle gelecek nesillere taşınır. Yarın bir gün bunların sinemaları yapılacak. Biz de bu süreçte roman yarışması yapalım 15 Temmuz'la ilgili diye böyle bir yola çıktık. Bu 15 Temmuz hepimizin kabul ettiği bir ihtilal girişiminde bulunuldu. Vatandaşlarımız, halkımız bu ihtilal girişimini Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyiyle, ikazıyla, isteğiyle araziye, alana çıkarak durdurdular. Dünyada eşi emsali görülmemiş bir durdurmadır bu. İhtilale karşı bir direniştir. Böyle anlı şanlı direnişin de halkımızın en iyi şekliyle duyması ve bilmesi gerekiyor. Buradaki hedeflerimizden bir tanesi bunun unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bazıları bunu basite alıyor 15 Temmuz'da bu Necip milletin, bu aziz milletin yaptığı bu direnişe, kalkışmaya karşı göğsünü siper etmesi, dursun bu hayatsızca akın demesini çok basit alanlar var. Biz de o basit alanlara karşı bunun basit olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Biz 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Unutulmayacak ve unutmayacağız.
Evet, peki ne zaman başladı yarışma için başvurular? Ne zaman sona erecek? Birazcık da bu konuda neler paylaşabilecekler? Ne tür şeyler yazmalarını bekliyor ya da istiyorsunuz? Bu konuda birazcık bilgi verir misiniz lütfen?
Ekim ayında başladı. Yani şu andaki takvimimiz 30 Nisan'da son gün. Bahçelievler Belediyesi'ne 30 Nisan'a kadar göndermeleri gerekiyor romanlarını yazanlar. Elden teslim etmeyecekler, posta yoluyla gönderecekler, bir ruhuzla gönderecekler. Kendi isimleriyle göndermeyecekler. Çünkü ismiyle gönderirlerse ismi belli olur. Yani ondan dolayı kimse ismin noktasında bir baskı olmasın diye düşünüyoruz jürimizin.
Evet.
Yani jüri üyelerimiz en iyi şekliyle değerlendirecek tabii.
Evet. Burada, peki kimler nasıl değerlendirecekler acaba?
İşte yani Sibel Eraslan Hanımefendi, Cemal Şakar Beyefendi, Doğan Uzan Beyefendi, Ahmet Tezcan Beyefendi, böyle birçok Zekeriya Yıldız Beyefendi, bunlar bizim jüri üyelerimiz.
Evet.
Bunlar bu süreçten sonra, bizler geldikten sonra, romanlar geldikten sonra bunları değerlendirecekler. Bahçelievler Belediyesi'ne gönderecekler. 15 Temmuz'un haftasında biz roman yarışmasının sonuçlarını açıklayacağız.
Evet.
Burada birinciye 50 bin lira ödül veriyoruz. Yani bu alanda verilmiş ödüllerin içinde en iyi ödül olduğunu söyleniyor. En iyi ödül. Yani bu çerçevede daha bu rakamda bir ödül verilmemiş. İlk defa Bahçelievler Belediyesi olarak biz veriyoruz.
Evet. Daha önce yarışma da düzenlenmedi zaten herhalde.
Tabii yani roman yarışması 15 Temmuz'la ilgili hiç öyle böyle bir roman yarışması yok. İlk defa biz düzenliyoruz.
Evet.
Tabii Türkçe yazabilen herkes bu yarışmaya katılabiliyor.
Evet. Yaş sınırlaması yok.
Yazı Türkçe.
Yaş sınırlaması yok.
Tabii yazı dilimiz de Türkçe.
Evet.
Yani olabilir, yabancı birisi de katılabilir Türkçe olarak yazdıktan sonra.
Taktirde.
Yani çünkü o süreçte birçok yabancı vardı. Türkiye'de yaşıyoruz. Beraber yaşadık 15 Temmuz'u.
Evet.
Yani ne bileyim futbolcularımız, sanatçılarımız, birçok yabancılar da vardı.
Evet.
Türkiye'de.
Hatta şu anda bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz de belki yarışmaya katılabilirler değil mi efendim? Çünkü illa Türkiye'de bunu yaşamış olması gerekmiyor. Orada yaşadıkları duygular da çok önemli. Buradaki yakınlarından dolayı duydukları kaygılar da çok önemli.
Tabii ki yani o bir kaygı, müthiş bir kaygıdır. Üstelik onlar orada belki bizden çok daha fazla bir kaygıyı duydular. Biz burada işin içinde olduğumuz için işin sıcaklığından, hadisenin, olayın tam anlamıyla farkına varamamış olabiliriz.
Evet.
Ama yurt dışında yaşayanlar, onlar basında bunu takip ettiler. Ya Türkiye'de ne oluyor diye bir telaşa bile düşmüş olabilirler ki.
Evet.
Düştüler, ben biliyorum, yakınlarımız bizi yurt dışından aradılar, ne oluyor diye arayanlar oldu yani Türkiye'de.
Evet. O zaman efendim adresinizi de hemen hatırlatalım, yarışmaya katılmak isteyen dinleyicilerimiz de olabilir düşüncesiyle. Posta yoluyla ve birer rumuzla gönderecekler dediniz. Hangi adrese gönderecekler?
Bahçelievler Belediyesi Kültür Müdürlüğü İstanbul.
Bahçelievler Belediyesi Kültür Müdürlüğü İstanbul adresine 15 Temmuz'la ilgili
evet
romanlarını gönderebilirler. Bir sayfa sınırlamanız var mıdır?
Temmuz bizim sayfamız var. Aslında orada,
hayır, romanda 300 sayfayı geçmesin, 500 sayfadan az olmasın gibi bir sınırlamanız var.
Şartlarını biz 15 Temmuz bizim sitemiz var. Öyle bir site açtık. Orada teknik şartname yazıyor hepsiyle alakalı.
Evet. Evet, roman, Bahçelievler Belediyesi'nin sitesine girerlerse oradan da detaylı bilgiyi alabilirler diyorsunuz.
Oradan da alabilirler. 15 Temmuz sayfası da açtık ayrıca.
Evet, oradan da.
Yalnızca tabii burada önemli olan şey roman tekniğine uygun yazılması
gerekiyor. Uygun olması gerekiyor. Tüm detayları orada da bulabilecekler. Çok teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için.
Sağ olun, teşekkür ederim Mirge Hanım. Sağ olun. Bahçelievler'den selamlar sunuyorum.
Teşekkür ediyoruz. Yarışmanın sonuçlarını da dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sağ olun, var olun. Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Osman Develioğlu telefon hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve başkentten yeniden müzeye dönüyoruz.
Nefes ki aşk sana benzer. Benim can yaramı sar gülüm çünkü. Derin bir nefes ki aşk sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte. İncinen söz çölde. Işığı dayan su sana benzer. Gökte parlayan ay kalpte. İncinen söz çölde. Işığı dayan su sana benzer. Aşk içinde yandım çok zaman. Söyle, koca bir hayat nasıl geçer? Senle geçen her ömür sana benzer. Şimdi söyle bu hayat nasıl geçer? Sensiz geçen her ömür küle benzer. Gökte parlayan ay kalpte. İncinen söz çölde. Işığı dayan su sana benzer.
Sana benzer gökte parlayan ay kalpte incinen söz çölde ışıldayan su sana benzer gökte parlayan ay kalpte söz çölde ışıldayan su sana benzer.
Türkiye'de saatlerimiz 15.39'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Tema Vakfı Ankara temsilcisi Sayın Nevzat Özer, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konu. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Evet, Doğu Karadeniz'de yer alan çay dikim alanlarının kimyasallardan arındırılmasını amaçlayan Her Dem Toprak İçin projesini konuşmak istiyoruz bugün. Nedir Her Dem Toprak İçin projesi? Birazcık bize bu projeden söz eder misiniz? Neler var kapsamında, amacında?
Çay Doğu Karadeniz'in belki de tek geçim kaynağı.
Evet.
1940'lı yıllarda bölgeye girmiş. Bölgede neredeyse başka bir ürünün olmadığı bir şeyde ciddi bir ekonomik, sosyal dönüşüm yaratmış. Hızla da genişlemiş, çoğalmış. Ama böylesine önemli bir ürün ciddi sorunlarla karşılaşmaya evet. başladı. Başlangıçta aslında bölge tamamen kendiliğinden organik bir bölge. Hayvancılık var, işte orada yeşil gübreleme var. Bölge uzun süre kimyasallarla hiç tanışmamış.
Ne zaman tanışmış ilk?
İşte 1970'li yıllarda kimyasal gübrelerle evet. tanışıyor. Çay yaprağı hasat edilen bir ürün olduğu için ne kadar çok özellikle azotlu gübre o kadar çok yaprak anlamına geliyor.
Evet.
Bu da çok fazla azotlu gübre kullanımını beraberinde getirdi.
Evet.
Bu uzun bir süre aslında bir sorun olarak çok görülmedi. Çünkü üretim artıyor, hı-hı. gelir artıyor, refah artıyor. Ama 1990'lı yıllara geldiğimizde bu gübrelerin toprak yapısını, toprak canlılarını ciddi ölçüde zarar verdiği, toprakları asitleştirdiği tespit ediliyor. Ki buradaki asitlik belki Doğu Karadeniz yağışı çok yıkanıyor topraklar asitlik doğal bir şey ama burada artık çok tehlikeli sınırlara geliyor. Öyle ki bölge topraklarının %85'i çok kuvvetli kuvvetli asit karakteri taşıyor. Buna ilk tepkiyi bölgenin geleneksel ürünleri veriyor. Mısır, fasulye gibi, hı-hı. meyve ağaçları gibi. Çayın tepkisi biraz daha, çay daha dayanıklı.
Evet.
Ama burada tehlikeli bir noktaya artık gelindi. Bu gübrelerin kullanımı daha fazla asitliği artırıyor. Asitlik arttıkça aslında doğal gübre fabrikası olan o toprak canlılarını da kaybettik, kaybediyoruz. Ki bunlar kimyasal gübre bütün dünyada işte 150 yıllık bir şey
var. Dolayısıyla elzem oldu bu proje.
Evet. Böylesine bir sıkıntı bir türlü aşılamıyor. Biz 2015 yılına geldiğimizde ki 1990 yılında kullanılan 3 değişik gübre, 2 gübre vardı. Bu gübrelerin yerine bir başka gübre önerildi. Bunun kullanılması istendi
evet.
ve aşırı kullanılıyor, fazla kullanılıyor, yanlış zamanda kullanılıyor, veriliş yönteminde sıkıntılar var. Ne yazık ki 1990'dan 2015'e kadar ki bizim projemizin de başladığı dönem bu süre içerisinde ancak %50'lik kısımda başarılabiliyor. Çaykur'un akademisyenlerin önerdiği o daha asitliği giderici gübre ne yazık ki %50'lerde kalıyor.
Evet.
Bizim amonyum sülfat ve nitrat dediğimiz iki tehlikeli gübre 2015 yılında bile hem %50'sini oluşturuyor hem de yine önerilen miktarın bir katı daha fazla gübre kullanıldığını görüyoruz.
Evet.
Bunun üzerine biz toprak odaklı bir vakıf olarak bir çalışmanın içerisine girdik. Bölgedeki bütün aktörleri, ziraat odaları, kooperatifler, meslek kuruluşları, muhtarlar. Çünkü çay aslında herkesi ilgilendiriyor bölgede.
Çay fabrikaları.
Tabii bunlarla oturduk. Bu sorunu tartıştık akademi. Yani bu çay bakın 50'li yıllardan itibaren bütün halka iş oldu, refah oldu. Türk halkı da çayı çok sevdi.
Bir de bugün çay üretiminde dünyada da ilk sıralarda yer alıyoruz galiba.
Hem üretimimiz hem de tüketimde Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Böylesine bir önemli bir ürün ki tüketim artıyor da artık şu anda neredeyse 3,5 kilogram gibi kişi başı tüketimle.
Evet.
Evet. Bu Türk halkı da bu ürünü seviyor. Bölgede başka yapacak da bir şey yok. Bu çayın bize değil 70 yıl daha 50, 100 ileriki yıllarda da iş olmaya devam etmesi gerekiyor. Evet. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Evet.
Peki neler yaptınız bu proje kapsamında neler var? Hem arazinin hem de ekosistemin korunması adına?
Öncelikle bu yanlış gübre kullanımının önlenmesine dair bu yönde çalışmalar yaptık. Sözünü ettiğim 30'a yakın sivil toplum örgütünü aynı sesi çıkaran, aynı tepkileri veren, çözüme odaklanan bir birlikteliği oluşturduk.
Evet.
Ve başladık eğitim faaliyetlerine. Herkes, örneğin Rize'de 2000'den fazla din görevlisine eğitim verildi. Muhtarlar var, kadınlar var. Özellikle halk eğitim kurslarındaki kadınlar. Öğretmenler var, öğrenciler. 2 yılda bu projeyle 10 binden fazla bir kişiye ulaşıldı.
Sürdürülebilir çay tarımı eğitimleri bunlar.
Evet, tabii. Doğru tarım tekniklerini öğretiyoruz. Gübre, hangi gübrenin kullanılacağını, burada gübrenin veriliş şekli. Ve şu anda biz sevinerek görüyoruz ki o 1990'lı yıllardan beri önerilen ama bir türlü tam anlamıyla uygulanamayan bu gübre bugün neredeyse tamamen uygulanır hale geldi.
Geldi. Evet, 2015 yılından itibaren uygulanmaya başladı diyorsunuz. Peki bundan sonraki aşamada, bundan sonraki süreçte neler var?
Bir tarafta hem eğitimlerimize devam edeceğiz hem de artık uygulama. Yani hedefimiz bütün bölgeyi kimyasallardan arındırmak. Ama bunu kısa sürede yaparsak verim düşüklüğü doğabiliyor. Bunu biraz daha o toprağın kimyasını, biyolojisini, toprak canlılarını bunları düzelterek verimi de düşürmeden çay tarımını sürdürmemiz gerekiyor. Bunun örneklerini yaratmamız hedefleniyor. Örnek bahçelerle, örnek uygulamalarla da bunun mümkün olduğunu yöre halkına göstereceğiz.
Evet.
Diğer tarafta çay bölgede çok sayıda farklı çeşitleri var, klonları var. Bunları mutlaka ciddi bir seleksiyonla toparlamak, üstün verimli klonları oluşturmak. Çünkü çay bahçelerimiz yaşlanıyor. Onları değiştirirken daha böyle verimi yüksek, kalitesi, aroması yüksek çeşitlere doğru yöneltmek istiyoruz.
Evet, yani bu konuda farkındalığı artırma çalışmalarınız hızla devam ediyor.
Evet, tabii burada gerçekten yerel basın olsun, böyle 400'e yakın haber çıktı. Bunlar, bakın burada sizler aracılığıyla da bunu ifade ediyoruz. Bunlar duyuldukça, farkındalık oluştukça eyleme geçiyor. Bizim eğitimlerimizi de kolaylaştırıyor, sonuç almayı kolaylaştırıyor. Bunları sürdüreceğiz.
Evet, devletimiz de milli tarım politikaları içerisinde en başta yerini alıyor, evet, galiba.
Tabii. Yani o politikalarda bölgenin tamamen organikleştirilmesi nihai süreç, hı-hı, içerisinde bunun kamu tarafından da ifade ediliyor olması, bu planlamaya girmesi belki de bu projenin de biraz katkısı vardır,
elbette,
diye
olacak
düşünüyoruz.
Peki organik çay tarımına geçiş süreci tam olarak ne zaman tamamlanmış olur bu çalışmalar ve proje kapsamında baktığımızda bir tarih verme olasılığımız var mı?
Şimdi bölgede 830 bin dekarlık bir çay alanı var. Şu anda 40 bin dekara yakın bir alanda organik tarım yürütülüyor. Buradaki sıkıntı, organik tarıma geçildiğinde o kimyasal gübrelere alışmış toprak, o suni beslemeye buna verimde bir düşüşle yanıt veriyor.
Evet.
Bu bizim ülke genelindeki üretimimize için bir risk. Biz öncelikle buradaki o verim düşüşünü uygulayacağımız doğru tarım teknikleriyle durdurmamız gerekiyor. Bunun yolları var ama bunlar hep yeni şeyler olduğu için uygulamada, evet, toplumca, hı-hı, benimsenmesinde, o yeni şeylere uygun tekniklerin geliştirilmesinde sıkıntılar var. İşte burada bunu yoğun bir şekilde anlatmamız gerekiyor, göstermemiz, evet, uygulamamız.
Evet.
Bura çözüldükten sonra tabii ki bu süreç daha da
hızlanarak devam, evet, edecek diyorsunuz. Evet, biz çayı çok tüketen, hatta üretimde de dünyada ilk sıralarda yer alan bir ülke olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Tema Vakfı'nın da bu konudaki projeleriyle, çalışmalarıyla. Çok teşekkür ediyoruz efendim, bugün konuğumuz oldunuz. Evet. Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Bu projede, daha farklı projelerde de yine dinleyicilerimizle paylaşmak üzere, bilgilendirmek üzere size bu projede kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim.
Çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Tema Vakfı Ankara temsilcisi Sayın Nevzat Özer Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri programının. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyin. İzleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere derken yine bir müzikle veda ediyoruz. Hoşçakalın.
Yastıkta göz yolda açtım. yerlerin suyu toprağı.
Sesleri.